Hardware Plus'tan herkese selamlar. 267. Cuma raporunda yaz sıcaklarının ortasında karşınızdayız. Nasılsın abi, nasıl gidiyor sıcaklar
Çok
bir ara?
sıcak. Gitmiyor.
Gerçekten.
Biz bu video Cuma raporunu Perşembe akşamından çekiyoruz. Sen hafta sonu küçük bir tatilimsi bir şey yapacaksın. Hafta sonu da kaçamağı diyelim.
Aynen.
O yüzden yarın sen rahat rahat ona başla diye bu akşamdan çekiyoruz ama yarın ve cumartesi günü İstanbul
Evet,
son
Akom da en
zamanların
son uyardı. Yani 5-10 derece.
en sıcak günlüğünü yaşayacakmış. Yani bizim aslında bugün yaşadığımız sıcak bile muhtemelen arkadaşlar bu videoyu izledikleri zaman yaşadıkları sıcaktan çok çok daha az
Evet, şu
olacak.
an 34 derece falan diyor ama
40
hissedilen
derecelere
daha
falan
üst.
çıkacağı var, söyleniyor
Bazı
İstanbul'un.
bölgelerde, Ege bölgesinde, Antalya'da, yani aslında bütün Türkiye'de o da şeyden dolayıymış. Hani işte biz hep diyoruz aşağıdan gelen bir sıcak hava dalgası vardır. Bir aslında Türkiye'nin doğu tarafından, Güneydoğu'nun altından, bir de Akdeniz'in altından gelen bir sıcak var. Bu sefer bir denk geldi. Nasıl oldu bilmiyorum. İkisi aynı anda geldiği için bütün Türkiye etkisini alan mevsim normallerinin
Çok sıcak.
10-15 derece üzerine
Allah
kadar çıkan bir
herkesin
sıcak mı?
yardımcısı olsun. Özellikle
Kesinlikle.
yaşlıların ve böyle solunum yolu hastalıkları. Zaten birçok yaşlıda kronik olarak bulunan rahatsızlıklar bunlar.
Maalesef.
Allah yardımcıları olsun. Sokağa çıkmasınlar. Hatta genç arkadaşlarımız da sokağa
Kimse.
çıkmasınlar.
Mümkün
Özellikle
mertebe.
öğlen saatlerinde. Hani deniz kenarında falan da mutlaka bir gölgelik bir yerlerde oturmaya dikkat etsin herkes. Boşu boşuna hani güneş çarpması bilmem ne filan
Evet.
gibi hastalıkla ve maruz kalmaya da gerek yok boşu boşuna. Şimdi senin seçtiğin Cuma raporu konularına girmeden önce ben bir iki bir şeyden bahsetmek istiyorum.
Tabii ki.
Bugün işte söylediğim gibi Perşembe. Ben bu sefer bir basın toplantısına gittim. McDonald's'un basın toplantısı. McDonald's kim? Çinli bir aksesuar üreticisi diyeceğim. Aslında aksesuar dedi. Genel anlamda esas ürettikleri şey şarj cihazları, şarj kabloları. Yani cep telefonlarımızın, tabletlerimizin şarj olması ile alakalı aksesuarlar
Evet.
üreten bir marka. Tabii ki zaman içinde ekran koruyucular, kılıflar bilmem neler filan da
Kılıfı da zaten
üretim
hani genelde MagSafe'li falan yapıyor. Yine şarjla
aynen
alakalı
öyle
diyebiliriz ona.
hale geldiler ama sonuçta adamların esas işi şarj. Bugün basın toplantısında işte Mehmet Bey'e, McDonald's'un Türkiye Ülke Müdürü'ne şey sorulduğunda niye hep iPhone cihazlarla ilgili
Evet.
aksesuarlar üretiyorsunuz? Android tarafında niçin bir şey üretmiyorsunuz filan diye sorulduğunda kabataslak şöyle bir cevap verdi. Şeydeki toplantıdaki diğer arkadaşların dikkatini çektiğini bilmiyorum ama Türkiye'deki piyasa ile ilgili, satışla ilgili aslında çok güzel bir detay verdi. Dedi ki bir kere dedi Android dünyasında markalar çok fazla model çıkartıyorlar dedi. Apple ise yılda bir tane model çıkartıyor. Ve o bir modelin toplam satışı işte Samsung'un falan çıkarttığı telefonların satışından daha fazla. Biz Türkiye'de en çok satılan telefonlar listesine baktığımız zaman dedi, adet anlamında, işte bu Samsung'un S serisi cihazlarının yukarılarda olduğunu görmüyoruz dedi. Ama onun yerine Samsung'un çok ucuz telefonlarının daha yukarılarda
A
olduğunu görüyoruz
seviyesinde
dedi.
yani.
A serisini, hatta
A20, A10'lar
A14'ler,
falan.
A20'lerde falan kastediyor büyük bir ihtimalle. O segmentteki telefonların da o segmentteki telefonları kullanan insanların da bizim aksesuarlarımızı pek almaları mümkün değil. Çünkü McDo'da biraz nasıl söylemek lazım? Pahalı diyeceğim ama kaliteli ve pahalı
Evet. Ya bunu
demek
kesinlikle deneyimler.
lazım.
Yani Apple'ın kendi resmi aksesuarlarına göre tabii ki ucuz kalıyor. Ama hani bir telefoncuya gittiğinde ben iPhone 14'e kılıf istiyorum, işte şarj kablosu lazım, şarj aleti lazım dediğinde alacağım fiyatlardan yüksek oluyorlar. Ama gerçekten de hani işte hediye olarak vesaire gönderdikleri ürünler var bana da. Özellikle tabii ki Gülfem kullanıyor iPhone kullandığı için. Benim kullanabileceğim bir ürün çeşitliliği sınırlı oluyor. Ama o kullandığında da işte evdeki durumda da ya da ben de farklı cihazlarını kullandığında şeyi hissediyorsun. Yani ya bir Çinli bir marka işte AliExpress'ten söylemişsin gelmiş ya da Türkiye'de de çok fazla insan var Çin'e gidip oradan bir aksesuar seçip toplu haline getirip satış yapanlar. Onlardan çok ciddi oranda kalite farkı da var.
Kaliteli ürünü üretiyor. O yüzden yani adam şeyi söylüyor. Hani A14, A20 seviyesi falan alan bir adamın gelip bizim ürünümüzü alma
Aynen.
ihtimali pek
Yani
fazla
2000
yok
liraya
diyor.
kablosuz şarj ünitesi falan almaz zaten olmaz.
Zaten onlarda kablolu şarj
Aynen.
desteği de yok. Ve böylece hani bizim hep böyle kendi aramızda konuştuğumuz Samsung zaten S seviyesi cihaz satamıyor Türkiye'de. Her ne kadar pazar lideri falan da olsa Note da satamıyordu. Biz Türkiye'de en çok Note satıyoruz diyorlardı onunla. Biz de diyorduk ki hayır satamıyorsunuz diyorduk. Note da dünyada satamadıkları için pazardan çekildiler. Türkiye'de de S satamadıkları Böylece çıktı ortaya. Zaten bize satamadığını zaten nereden anlıyoruz Aydoğan? İşte bazı e-ticaret sitelerinin en çok satanlar listesine baktığımız zaman da hiçbir zaman, ya hiçbir zaman
şimdiye kadar
son 5-6 yıldır hiç S cihazı görmüyoruz.
Hani S olarak kabul edilmez de sadece FE'lere bazen dikkatimi çekti. Özellikle 20 çok sevildi bizim
sektördeki
ülkede.
Sektördeki insanlarla konuştuğumuz zaman da zaten onlar da hep Samsung'un S seviyesi cihazları, pahalı cihazlarını satamadığını hep söylüyorlar. Şimdi satıştan başka bir yere geleceğim Aydo. Yani Türkiye'deki satış durumu bu. Bunun böyle olduğunu biz zaten biliyorduk. Kaç zamandan beri söylüyorduk. Söylediğimiz için de bazen kızıyorlardı da bize filan. Bizim hep takip ettiğimiz araştırma şirketi Counterpoint'in yeni bir raporu var. Sen raporu, cuma raporu konularını almadın galiba.
Yok, görmedim.
Ben şey yapayım, arkadaşlarla paylaşayım. Counterpoint de biz bu yayını şey yapmadan, geçmeden bir saat kadar önce filan 5 farklı ülkede, Amerika'da, Amerika, Hindistan, Çin, İngiltere ve Güney Kore'deki, Güney Kore, Almanya, Fransa ve Japonya'da bir araştırma yapıyor Aydoğan. Bu araştırmaya göre o ülkelerde en çok satılan telefonları belirliyor. Şu bu fotoğrafı zaten ekrana veririz şeyde. Mesela Amerika'da en çok satan telefon iPhone 14, %14 ile, pazarın %14'ü ile. Çin'de en çok satan telefon iPhone 14 Pro Max.
Çin'de.
Bak, düşünebiliyor musun? %4 pazar payıyla hem de en çok satan telefon. Yani Çin'deki pazarın ne kadar büyük bir segmentle ayrıldığını, ne kadar çok telefon olduğunu düşünebiliyor musun?
%4 ile lider olabilmek, evet. Aynen. Tabii sayı olarak çok büyük bir sayıya denk geliyor Çin'in nüfusundan dolayı ama...
Hindistan'da OnePlus Nord CE 3 Lite. %4 pazar payıyla. Pazarın en çok satan telefonu.
Yani o kadar uğraşmalarına rağmen Poco ya da Realme değil, OnePlus
değil,
olamamış yani.
Değil. Güney Kore'de doğal olarak Samsung Galaxy S23 %12 pazar payıyla. İngiltere'de iPhone 14 Pro Max %19 pazar payıyla. Almanya'da iPhone 14 Pro %10 pazar payıyla. Fransa'da iPhone 14 %15 pazar payıyla. Japonya'da iPhone 13 %13 pazar payıyla. Liderler bunlar. Bu arada Counterpoint bunu ilk 5 telefon olarak yayınlamış. Ben şimdi burada uzun uzun ilk 5 telefonu saymayayım hangileri olduğunu ama birincilerini saydım. Listeye şöyle baktığımız zaman arkadaşlar genel anlamda tahmin edecekleri gibi iPhone'lar ağırlıklı, Samsung'lar var. Ne görüyoruz? Hindistan'da Redmi 12C'yi görüyoruz. %3 pazar payıyla 3. Samsung Galaxy A14 %3 pazar payıyla 2.
Evet.
Ve Realme C55, bu bizim de Türkiye'de çıkan C55, %3 pazar payıyla 3. mesele. Ama iPhone 13 de %3 pazar payıyla.
Aynen yani. OnePlus Nord dışındaki o dörtlü A14, Redmi 12C, C55 ve iPhone 13 %3 ile şeyler. Yani orada da çok ciddi bir kapışma var aslında.
Hindistan dışında da her yerde şeyle, Apple'la Samsung kapışıyorlar. Sadece şeyde, Japonya'da FCNT diye bizim hiç bilmediğimiz bir marka %5 pazar payıyla 5. Arkadaşlarımız bu tabloya baksınlar. Bu genel anlamda biz şunları biliyoruz. Dünyanın en çok satan telefonları ve bilmem ne filan filan biliyoruz da böyle ülke bazlı bu tarz raporlar çok açıklanmıyor. O yüzden bence güzel bir rapor bu. İnşallah bir gün Counterpoint Türkiye'yi de bu ülkelerin arasına ekler. Türkiye'deki durumun ne olduğunu da görürüz. Biz üç aşağı beş yukarı şey yapabiliyoruz. Sıralamaları ve takip ettiğimiz ve görüştüğümüz insanlardan öğrenebiliyoruz. Ama yine de halka açık bir şekilde yayınlanması da herkesin hoşuna gider diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani baktığımızda zaten mesela Samsung'un en çok sattığı A14 olarak görünüyor zaten. Yani Samsung'un işte S23'ü var, Plus'ı var, Ultra'sı var. İşte A'dan 54'ü, 34'ü falan var ama 14'ü en çok satabilmiş. Apple'ın da baktığımızda iPhone 14 Pro Max ile Çin'de birinci olması, yani en büyük ve en pahalı cihazıyla birinci olması bir
ama
düşündürücü.
Ama bak unutma, Apple çok uzun süre Çin pazarına kaçak cihazlarla girdi. Yani aynen Türkiye'ye gelen kaçak Xiaomi'ler gibi bir zamanlar Çin'e kaçak şey gidiyor. Hatta hatırlar mısın bilmiyorum. Çin Komünist Partisi'nden bazı insanların ellerinde iPhone'la konuşurken fotoğrafları yayınlandı. İşte parlamento binasının önünde yazdıklarında bilmem ne filan ve şey muhabbeti oldu. Yani Çin dünyasında değil, batılı dünyalarda hani Apple'ın Çin'e girmesine Çin hükümeti izin vermiyor. Ama Çin hükümetini yönetenler Apple cihaz kullanıyorlar falan diye vakti zamanında da şey olmuştu, haber olmuştu. Fakat bunun sonrasında Apple Çin'le anlaşıp Çin'e girdiği zaman Çin'de ilk başlarda çok fazla şey yapamasa da Huawei ile rekabet edemese de özellikle Huawei'ye uygulanan ambargo sonrasında, bu arada arkadaşlarımız şey dedikten sonra ambargo Çin'de hiçbir şey ifade etmiyor.
Evet.
Ama yine de ambargo sonrasında Apple Çin'de pazar payını muazzam arttırmaya başladı. Nitekim şu evet. listeye baktığımız zaman da
Nisan ayının en çok satan 5 telefon arasında 3'ü
aynen
zaten.
Öyle. Yani
ya pardon, 4'ü de hatta.
Apple Çin'i de silmiş süpürmüş gibi 5. görünüyor. 5.
sırada Oppo A58 var sadece şey olarak.
Bence yani şey çok ders çıkartılması gereken bir liste. Türkiye'deki listeyi de çok farklı olmayacak zaten. Yani ürün adetsel anlamda baktığımızda. Burada işte ama en büyük nokta da şu. McDonald's'un genel müdürünün de Türkiye ülke müdürünün de belirttiği gibi bir tarafta yılda 3-5-10 cihaz çıkartan markalar, bir tarafta da tek bir model çıkartan, bir tek bir seviye çıkartan bir Apple var. Yani rekabetin öyle bir şeyi var. Apple'ın lehine çalışan yolu var. Ama liste bu işte. Arkadaşlarımızın incelemesini tekrar öneriyorum ve Cuma raporunun konularına hızla geçelim.
İlk konumuz zaten Eren'le de duyar duymaz bir videosunu çekmiştik. Hani genel değerlendirme gibi. Biliyorsunuz aslında Türkiye hükümeti demişti ki 5G'nin öncülerinden olacağız. Biz 4G'de biraz geç kalmıştık ama 4.5G altyapımızın da ve aynı zamanda ULAK sisteminin de avantajıyla 5G'ye ilk geçen ülkelerden biri olacağız diyorduk. Şu anda 12-13 ülkede var zaten 5G. Türkiye'de de sadece İstanbul Havalimanı'nda aktifleştirildiğini, bazen İstanbul'daki bazı bölgelerde böyle bir demo şeylerin olduğunu görmüştük. Ama bu sefer biliyorsunuz artık seçimden sonra yeni bakanlar da değişti. Yeni hükümette Mustafa Varank yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Abdülkadir Uraloğlu.
Mustafa Varank Teknoloji Bakanı.
Teknolojiydi gerçi o. Sanayi ve Teknoloji Bakanıydı. Yeni Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu 5G için bir paylaşım yaptı Instagram'dan. Hatta böyle hızlıca hazırlanmış bir görsel. Birçok şeyine detaylarına baktığında 5G işte şeyden devşirilmiş. Turkcell'in 4.5G logosundan devşirilmiş. Orada piksel piksel görünüyor. Yazılar Instagram'dan falan ama
Turkcell bizim büyük bir ihtimalle bundan 10 yıl önce Sayın Bakan'ın bugünkü paylaşımından araklamıştır onu. Sayın Bakan
tabii o da olabilir. Turkcell, daha önce şeyde vardır.
Turkcell'den onu almış olabilir mi? Sen nasıl yorum yapıyorsun? Senin haddine mi böyle şeyle bir söylemek? Deyus derler adamı.
Yani doğru. Ki paylaştığı şeye gelecek olursak, hayatınızı kolaylaştıracak gelişmelere dair haber vermek alışkanlığımız oldu. 5G'ye geçiş için çalışmalarımızı hızlandırdık. 5G yol haritasında önceliğimiz yerli ve milli ürünlerin kullanılması olacak. Siz ışık hızında haberleşebilin diye biz durmadan proje üretiyor, uyguluyor, teknolojiyle harmanlıyor, memleketin hizmetine sunmaya devam ediyoruz diyerek 5G'ye geçişin planlandığı tarihin 2024 olduğunu açık açık söylemiş oldu.
Şimdi Sayın Bakan'ın bu işlerin hiç anlamadığını anlıyoruz zaten. Ben en azından öyle anlıyorum. Ben bu Sayın Bakan'ın yaptığı paylaşıma gördüğüm zaman sabahın köründe ha dedim, tamam, sıra Turkcell'den, Türk Telekom'dan ve Vodafone'dan bir de 5G lisansı için para almaya geldi. Çünkü hatırlarsan bu vergi artırımlarının üstüne yapılan bir açıklamaydı. Yani demek ki o geçen hafta konuştuğumuz KDV'deki artışlar, matbu kağıtlardaki bilmem neredeki artışlar, 3. otomobil taksidi vergisi taksitleri filan bütçedeki açığı şey yapmayacak, ne derler, tamamlamayacak.
Bir de fark
bir
falan
de üstüne şeyden Turkcell'i, Türk Telekom'u ve Vodafone'u ödeme yapmaya zorlamanın planı bu demek ki diye düşündüm. Sayın Bakan'ın bu işten niye anlamadığını da şöyle şey yapıyorum. Şimdi 5G vatandaşın hayatını hangi noktada kolaylaştıracak acaba? Sayın Bakan'a bunu sormak lazım. Öyle ya, hayatınızı kolaylaştıracak gelişmelere dair haberler vermek alışkanlığımız oldu diye bir müjdeyle, muştuyla başlıyor paylaşımına. 5G'ye geçiş için çalışmalarımızı hızlandırdık. Biz 5G'ye dünyada ilk kullanılan ülke olacağımızı 2019 yılında, değil mi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından duymuştuk. Evet. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hafızam beni yanıltıyor olabilir, kusura bakmasınlar, o yıl bitmeden dünyada 5G'yi ilk kullanan ülkenin Türkiye olacağını söylemişti. Şimdi üzerinden bu kadar zaman geçmiş. Sayın Bakan diyor ki çalışmaları hızlandırdık. 5G yol haritası önceliğimiz bilmem ne filan filan. Siz ışık hızında haberleşin diye diyor Sayın Bakan. Bunu ne zaman söylüyor biliyor musun Aydoğan? Temmuz ayının, 2023 yılının Temmuz ayında söylüyor. Temmuz kaçıncı ay?
Yedinci
Yedinci
ay
ay.
ortası.
Bu ülkede bundan 5 ay önce, yani ikinci ayda, Şubat ayında insanlar ışık hızında değil, hiç haberleşemedikleri için deprem altında, deprem enkazlarının altında kalıp ölenler oldu.
Evet.
Sayın Bakan bu vefat eden insanların hakkını savunacağına, bunların hakkını arayacağına ne diyor? Siz ışık hızında haberleşin diye diyor. O insanlar bir SMS atamadıkları için, bir alo diyemedikleri için enkaz altında donarak öldüler ne yazık ki. O günün soğuğunda donarak öldüler. Ve hala o bölgede iletişim, sadece mobil iletişimden bahsetmiyorum, genel anlamdaki iletişim şeye gelmiş değil, eski
Eski
normlarına
haline.
ulaşmış değil. Ve Sayın Bakan kalkıyor bize 5G müjdeliyor. Şimdi 5G'nin olabilmesi için Aydoğan, efektif bir 5G'nin olabilmesi, şey okey kabulümüz 5G. Yeni havalimanına koydun, Türkiye 5G'ye geçti, tamam eyvallah. Ama efektif bir 5G'nin olabilmesi için bu ülkedeki baz istasyonlarının fiber altyapıya sahip olmaları gerekiyor. Eğer siz bu VDSL filan denilen Türkiye dışındaki çoğu ülkenin yüzüne bakmadığı hızlı internet bağlantısı anlamında yüzüne bakmadığı teknolojilerden bu ülkeyi kurtaramazsınız, 5G'ye filan geçemezsiniz. Şimdi 5G'nin hep söylüyoruz. Bu protokolün önemli yanı ne? Hızı mı? Hayır değil, gecikme süresi. Ve VDSL teknolojisiyle desteklenmiş baz istasyonu o gecikme sürelerini, 5G standartlarının gerektirdiği gecikme sürelerini karşılayamıyor. Onun altında kalıyor. Şimdi Türk Telekom'un özelleştirildiği günden bugüne özelleştirme kanununda yazılan, Türk Telekom'un özel sektör devrindeki protokolde yazılan altyapı çalışmalarının yapılmadığını biliyoruz bu ülkede. Geride bıraktığımız son 3 yıl 4 yıl içinde yeterli fiber şeyin kablonun çekilmediğini biliyoruz. Bak Aydan, şunu arkadaşlarımız da hiç unutmasın da. Bugün operatörlere sorduğun zaman operatörler diyor ki benim mesela atıyorum 3000 kilometre fiberim var diyor. BTK'nın raporuna dönüp bakıyorsun. O benim 3000 kilometre fiberim var diyen operatörün 800 kilometre fiberi olduğunu söylüyor BTK. Çünkü BTK VDSL ve benzeri şeyleri, çözümleri hızlı internetten saymıyor.
Evet.
Dünyanın hiçbir yerinde sayılmadığı için saymıyor. Ama operatörler göz boyamak için, zaten bak dikkat et, benim 3000 kilometre fiberim demiyor. Benim 3000 kilometre hızlı internetim var diyor. Neye göre hızlı internet? ADSL'e göre hızlı internet. Utanmasa dial-up'a göre hızlı diye ADSL'i de bize hızlı diye iteleyecek operatörler. Şimdi Türkiye bu fiberleşme sorununu çözemediği için senin apartmanına gelen fiber kablo bile oradan sonra bakır kabloyla senin evine gittiği zaman bu iş olmuyor Aydan. O zaman 5G falan olmaz. Bu bir. İkincisi, hep söylüyoruz. Eğer Sayın Bakan bizi dinliyorsa belki söylediklerimizden bir şey anlar, kafasında bir fikir olur şu diye bir kez daha söyleyeyim. 5G niçin gerekli? Öyle ya, Sayın Bakan'ın söylediği gibi ışık hızında haberleşmek için falan gerekli değil aslında. Dünyadaki hiçbir ülke 5G'ye geçişini ışık hızında haberleşmek üzerine kurmuyor.
Yok.
Bunun IoT çözümleri var değil mi?
Sağlık
Kendi
çözümleri var.
kendine çalışan fabrikalar var. Öyle değil mi? Sağlık çözümleri var.
Akıllı araç
Akıllı
sistemleri var.
araçlar var filan filan. Şimdi biz bunların tamamında Türkiye'de neredeyiz? Yani uzaktan ameliyat yapabilecek durumda mıyız? Bugün Türkiye'nin her ilinde en az bir tane uzaktan ameliyat yapabilecek olan hastanemiz var mı? Bugün Türkiye'nin her ilinde en az bir tane sokak var mı akıllı otomobillerin kendi kendilerine gidebilecekleri? Bugün Türkiye'nin herhangi bir sanayi bölgesinde akşam kapıyı kilitleyip çıktığın ve sabah geldiğin sürede kendi kendine nihai ürün değil, o fabrikanın nihai ürünü değil, herhangi bir ürünün bir parçasını otomatik olarak üretebilecek olan fabrikalar kurulmuş mu? Ben bunun üçünün de olmadığını düşünüyorum.
Varsa da çok az
Bazılarının
örneği.
olmadığını biliyorum. O diğerlerinin de olmadığını düşünüyorum. Ayrıca başka niçin bizim şeye ihtiyacımız vardı? 5G'ye ihtiyacımız vardı. Bu ve bunlar gibi gecikmenin çok düşük olması gereken konulardır.
Mesela şeyi farkını gördük. Hatta daha yetersiz olduğunu da gördük 4G'nin. Hep böyle dikkatimi çekmeye başlamıştı. 4K, 4.5K daha doğrusu hadi Türkiye'deki adıyla. Geçişten sonra televizyon kanalları artık o büyük büyük yayın araçlarını götürmek yerine 4K üzerinden bağlantı yapıyordu ama birçok noktada onların kalitesiz olduğunu hala görüyoruz. Yani televizyonu açın bir...
Düzeldi, çok düzeldi ama hala o eskiden işte o senin söylediğin koca canlı yayın araçlarını gönderdikleri bir kalitede değil ne yazık ki.
Aynen.
Bunu şeyden de
5G bunu da
anlıyoruz
sağlayacak
Aydoğan. Şimdi
mesela.
yani mesela bize konuşuyoruz burada arkadaşlarımız yabancı değil de evlerimizden yaptığımız canlı yayınlarda canlı yayının başında 1080p'yi alıyorsun. 5 dakika falan geçtikten sonra sana canlı yayını altyapı hizmeti sunan şirket mesela benimki Super Online bir cızıtıyor. Onu 1080p'yi sana düzenli olarak stream ettirmiyor. Hatta sen çok yakından biliyorsun ki bizim seninle birlikte yaptığımız canlı yayının hepsinde ben bir kere kopup geliyorum. Yani Super Online benim bir saat boyunca o işi yapmama izin vermiyor mesela. Şimdi 5G'de böyle bir şey olabiliyor mu? Sen uzaktan fabrika çalıştıracaksın. Sen uzaktan ameliyat yapacaksın. Düşünsene Aydoğan. Ameliyat, kalp ameliyatı yapıyorsun. 2 saniyeliğine bizim canlı yayında olduğu gibi 2 saniyeliğine yayın koptu. Ne yapacak bu adam? Ne yapacak masadaki hasta? Ameliyathanedeki hasta. O yüzden yani hani insanlar şöyle zannediyor. Ben Türkiye'nin 5G'ye geçmesine karşıyım zannediyorlar. Hayır benim 5G ile bir alıp veremediğim yok. İnsanlara şunu mesela anlatmak lazım. 5G bizim neyimize? Şu anda 5G adı altında sadece vatandaşın cebinden daha çok para çıkıyor. Bak nasıl para çıkıyor? 4G'li telefon gelmiyor, 5G'li geliyor. Kafadan minimum 70 dolar daha pahalıya geliyor bu telefon. Bugün dolar kaç lira?
En son 26'lardaydı. Hemen
25
bakalım.
diyelim. 70 doların üzerine 70 dolar da bunun vergisinin eklendiğini düşünelim. 140 dolar yapar. 140 çarpı 25 ne yapıyor? Benim matematiğim o kadar iyi değil.
2800.
Okey 2500-3000 lira civarında her bir cep telefonunda minimum bu da bak minimum fazla para ödüyoruz. Şimdi bu
Ki
Türk
yok 3000'in de
Telekom,
üstü. 5000.
Turkcell, Vodafone 5G için lisans parası ödeyecekler ya. O parayı kendi ceplerinden mi ödeyecekler? Dönüp dolaşıp Aydoğan'dan, Ersin'den doğuşan bu videoyu izleyen arkadaşlarımızdan almayacaklar mı onu? Yani 5G şu anda bize çok fazla bir şey sunmamakla birlikte bize sunduğu en büyük şey maliyet. Ve biz kimiz? Her geçen gün yataktan daha fakir kalkan Türk
Gün bile
halkıyız.
değil artık.
Evet sabah kalktığımız zaman daha zenginiz, akşam yatarken daha fakiriz değil mi çoğu gün? Böyle bir Türk halkının. O yüzden bence Ulaştırma Bakanımız böyle işlerle uğraşacağına bu operatörlere ulan siz depremde niye böyle hizmet veremediniz diye sormalı. Öyle ya drone sel hikayesi mesela Murat Erkan'ın yargılanması için uğraşmalı. Bu Murat Erkan'ın yargılanma hikayesini daha önce burada konuştuk zaten. Yani temize çıksın adam şu üzerindeki drone sel bilmem ne filan hikayesiyle alakalı. Şimdi o sağda solda şeyi anlatıyor ya bu drone sel diyor benim projem değil ki diyor. Benden öncekinin projesi diyor. Ama kalktı geldi benim kafama patladı. Deprem çünkü benim zamanımda oldu diyor. Tam bunu sağda solda fısıltı gazetesine, dedikodu gazetesine anlatmasın. Hakime anlatsın. Hakimler karar versinler bu hikayeyi. Bence yargılanmalı. Bu kötü bir şey değil. Hatta bence Murat Erkan kendi isteğiyle gidip başvurup
Bir
beni
de işin
yargılayın
şey tarafı
demeli.
yok mu? Diyelim hani bir tane proje var. Tamam senden önce yapılmış. Ama sonrasında ya sen bu projeyi geliştirmen işte hazır değilse hazır halde tutman lazım. Sonuçta bir afet için kullanılacak şeylerden bahsediliyor. Ya da ya bunu sadece reklam için yapmışlarsa projeyi bitirirsin. Bizim böyle bir
Şimdi
projemiz
makul ve
vardı.
mantıklı olarak sen böyle düşünüyorsun. O öyle düşünmüyor demek ki. Ama burada önemli olan şey şu. Sayın Bakan'ın depremde kesilen iletişimin hesabını sorması lazım. Bir dahaki depremde bu iletişimin kesilmemesi için depremin nerede olacağını bilmiyoruz. Türkiye'nin depremden korunaklı şehir sayısı o kadar az ki. Nerede olacağını bilmiyoruz. Başka şehirlerde aynı sorunların enkaz altındaki insanların saatlerce iletişimsiz kalmamasını sağlayacak önlemlerin ne olduğunun araştırmasına fokuslanması lazım. Sayın Bakan'ın evinde ödediği internet hızını alamayan insanların çektiği zulme ve dolandırıcılığa odaklanması lazım. Öyle ya bugün gidiyorsun bir operatörle şey imzalıyorsun, karasal internet sözleşmesi imzalıyorsun. Adam diyor ki sana 1 kilo mu vereyim, 5 kilo mu vereyim, 100 kilo mu vereyim diyor interneti. 50 kilo ver diyorsun. Tamam parası şu kadar diyor. Seni faturaya bağlıyor. Ama sana 50 kilo vermiyor o interneti. Kiloyla
50
anlatıyorum ki.
50 kiloya kadar.
Kiloyla anlatıyorum ki belki daha net anlaşılır. Ya o kadar sistemi zaten dünyanın en saçma sistemi ama ayrı ama kadarda şöyle bir mantık olması lazım. Şimdi Süper Online bana 100 satıyor, tamam mı? 34 görüyorum. Arada 50 var. 50 parası alsın o zaman benden. Hayır, 100 parası alacak. Çok saçma. Sayın Bakan bunlarla ilgilensin. Sayın Bakan BTK ile birlikte Türkiye'deki teknik servis, cep telefonlarının teknik servisinde yaşanan sorunlara odaklansın. Hangi sorunlar yaşandığını bilmek istiyorsa biz kendisine kocaman bir dosya hazırlayıp gönderebiliriz mesela. Marka marka biliyoruz neredeyse hangi marka. Düşünsene Türkiye'de kullanıcı hatası kelimesini lügatlara sokan bir marka var mesela. Hı hı. Ne yaparsan yap kullanıcı hatası. Bunlarla ilgilensin Sayın Bakan. Böylece vatandaşı daha rahat ettirebilir bence. Ha bu arada Türkiye 5G'yi geçsin tabii ki.
Kesinlikle geçsin tabii ki.
Ancak 5G'yi de şundan 5 ay önce vatandaşlarımız enkaz altında ölmüşken bana siz ışık hızında haberleşin diye satmasın lütfen. Yani biraz insaf o anlamda. Ya da hayatınızı kolaylaştıracak gelişmeleri dahil haber verme alışkanlığımız filan gibi böyle süslü cümlelerle aslında benim hayatıma hiç dokunmayacak olan bir 5G şeyini, teknolojisini. Ayrıca şunu da hiç unutmayalım bak. Bugüne kadar hiçbir Allah'ın kulu, bakan, bakan yardımcısı, cumhurbaşkanı, GSM şirketlerinin genel müdürleri filan bugün 5G'ye geçilmiş olsa şu anki hali hazırdaki kapsama alanlarının yüzde kaçını kapsayabileceklerini söylemediler. Ben bunu
İstanbul'dan başlayacak.
Ben bunu tüm gibi. Şirketlerdeki muhataplarıma sordum. Yani mesela bugün dedim 5G yetkisi verilse size. Siz şu anda Türkiye'nin yüzde kaçını kapsıyorsunuz ve hiç fark etmez. İstiyorsanız hane bazlı, istiyorsanız kişi bazlı, istiyorsanız yüz ölçümü bazlı söyleyin bana. Hiçbirisi bir şey söylüyor. Niye biliyor musun? Çünkü şu an 5G'ye geçseler yüz ölçümü bazlı olarak konuşuyorsak Türkiye'nin %5'inden falan daha fazlasını 5G kapsama alanının içine sokamıyorlar.
Daha hala doğru düzgün çekmeyen yer var. Özellikle böyle hani hadi bir nebze kabul edilebilir. Biz işte örnek veriyorum daha öncesinde ikinciye biliyorsunuz o kampa falan gittiğimiz dönemde senin çekiyor mu benim burada çekiyor senin burada çekiyordu. Şimdi işte dediğim gibi hafta sonu bir Karasu'ya gideceğim. Ben şu anda kız arkadaşımla konuşamıyorum. Yani bir video göndermek istediğinde bile gelmiyor çekmiyor diyor yani.
5G'ye geçeceğiz Erdoğan. Bu sorunlar çözülecek. Sayın Bakan sizin bu sorununuzu çözecek. Emin ol bundan sonra böyle bir sorun yaşamayacaksın. Yeter ki bakalım. Sen Sayın Bakan'ı Turkcell'in 5-6 yıl önce yaptığı bir grafik çalışmayı böyle allamış bullamış da kendine mal etmiş filan gibi ithamlarda bulunma. Yani. Yeter ki bunu yapmasın.
Bir geçelim nasıl geçeceğiz nasıl olacak göreceğiz diye. Bir diğer konu da Martı konusu biliyorsunuz. Yani Martı 13 Temmuz tarihinde aslında bugün Amerikan borsasına çıkış yapacaktı New York borsasına. Ama 13 Temmuz yerine 11 Temmuz'da yani aslında anladığım kadarıyla o evraklar ve falan muhabbeti beklediklerinden daha erken bitince zaman kaybetmeden 11 Temmuz'da borsaya açıldılar. Ama tıpkı yanlış hatırlamıyorsam hepsi burada da orada çıkmıştı. Onun gibi çıkışından çok kısa bir süre sonra hani çakıldı diyebileceğimiz şeyde.
%34 filan gibi.
Şu an çok çok daha fazla. Çünkü
dün gece açılır açılmaz.
Evet. Ya şu 8.69 ile belirlenmiş halka arzı NYSE'de 4.04'e kadar düştü. Şu anki şeyini kadar bilmiyorum. Okay. %40 küsürleri aşan
Martı'nın
bir değer
Martı'nın halka açılması yeni bir proses değil. Biz bir yıldır bunu konuşuyoruz. Evet. Martı geçen yıl Türkiye'de bir basın toplantısı yaptı. Ben gitmedim o basın toplantısına ama giden arkadaşlardan duyduğum kadarıyla bizim Amerikan borsasına açılmak gibi bir niyetimiz var dediler mesela bu kadar. Bir sürede Amerika'dalar. En sonunda İstasani'de açıldı. Ama Martı'da şöyle bir şey var Erdoğan. Bu bir yıl önce Türkiye'de yaptıkları basın toplantısında da çok konuşuldu. Martı'nın global rakipleri var tabii ki. Martı sadece Türkiye'de hizmet veren bir şirketken dünyanın bilmem kaç tane ülkesinde hizmet veren Martı'nın bulunduğu sektörün dünyadaki en büyük şirketi de Amerikan borsasında halka açık durumda. Şimdi onun fiyatına bakıyorsun. Yani borsadaki fiyatına bakıyorsun. Borsadaki fiyatından bir değerlenmeye ulaşıyorsun. Yani bu şirketi kaç liralık bir şirkette ulaşıyorsun. Mesela diyelim ki o şirket 20 liralık bir şirket olsun. Martin'in Türkiye'de yaptığı basın toplantısında Martin'in kurucusu olan beyefendinin yaptığı açıklamalardan onların hedeflerine bakıyorsun. Onların hedefleri bu global rakiplerinin dünyanın bilmem kaç ülkesinde Martin'den çok daha önce bu işe başlamış, dünyanın bilmem kaç ülkesine bunları götürmüş filan şirketten daha yukarıda olduğunu görüyorsun. Yani hayal şu, şöyle anlatayım arkadaşlar anlasınlar diye. İşte güncel rakamları bilmiyorum ama o günkü yani bir yıl önceki şeydi, Martin Türkiye'de lansman yaptığı zaman rakibi dünyanın 7 ya da 9 ülkesinde vardı. Araç sayısı Martin'in Türkiye'de sahip olduğu araç sayısının 10 ya da 11 katı daha fazlaydı. Müşteri sayısı galiba Martin'in söylediği şu kadar download'umuz var app'ten yaklaşık 50 misli falan daha fazlaydı. Ve Martin o şirketten daha yüksek bir değerlemeyle çıkıyordu. Yani bak şunu düşün. Dünya liderinden daha değerli olduğunu iddia ederek çıkıyorsun. Şimdi rakamı belirliyorsun. Nedir o rakam? İşte sen biraz önce söyledin. Hisse başına 8.69 dolar. Amerika'daki bankacılar, finansçılar, yatırımcılar bakıyorlar şimdi. Rakip diyorlar bu kadar büyük bilmem ne filan filan. Rakibin fiyatı bu. Bu 8.69. Hayır diyor ben bunu 8.69'dan almam diyor. Yaz diyor tahtaya 4.04'ten alımı, %50 eksi fiyattan alımı. Yaz diyor. Verirlerse ben bunu 4 dolardan alırım diyor. Nitekim Martı'da yaşanan da bu zaten. Sonları hayırlı olsun. İnşallah Amerika'da haklarında herhangi bir soruşturma bilmem ne filan gibi şeyler açılmaz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki senin verdiğin örnekte olduğu gibi hepsi burada. Amerika borsasında işlem görmeye başladıktan sonra yaşanan düşüş nedeniyle hepsi buradan Amerika'da epey bir başı ağrıdı.
Hatta belli bir süre 5'in altında kalırsan mı bir sıkıntı oluyordu galiba. Öyle bir aynen belli öyle. Başlı şeylere var.
Ve benim bildiğim kadarıyla hepsi buradan Türk sahipleri bu Amerikan borsasındaki sorunun bir sorun olmaktan çıkması için epey bir efor şey yaptılar. Ne derler harcadılar. İnşallah benzer bir süreçte Martı'dan şey olmaz, yaşamayız. Martı'nın Amerikan borsasındaki değerinin tekrar yükseldiğini görürüz. Ama nasıl yükseliyor bu değer? Sen Türkiye'de bir şeyler yapmalısın ya da dünyanın başka ülkelerinde faaliyet, yani karlılığını arttırmalısın. Karlılığını arttıramadığın sürece
insanlar
niçin senin hissene yatırım yapsın? Yani şöyle düşünürsün arkadaşlarım. Şimdi Martı Amerika borsasında çok güzel. Amerika borsalarında. Amerika'da bir tane borsa yok. Birden çok borsa var. Şimdi Amerikan vatandaşı olan John ya da İspanya'da yaşayan Pedro ya da Türkiye'deki Aydoğan bir Amerikan borsasındaki hisse senedine yatırım yapacaksa Martı'ya mı yapar? Orada Amazon var, Netflix var, Apple var, IBM var, Oracle var. Var oğlu var. Bunlardan birisine mi yatırım yapar? Şimdi doğal olarak sen yatırım yapılmak için iştahlı bir hale getirmen lazım şirketi. Nasıl iştahlı hale getireceksin?
İnsanlar bir risk alacak ne olacağını bilmediği bir
nasıl iştahlı hale getirirsin şirketine insanların para yatırmalarını? Şöyle iştahlı, transparan olursun yönetiminde. Vaatlerinde tutarlı olursun. Yani mesela 8 dolardan çıkıp daha 12 saat geçmeden 4 dolara düşmesi tutarlılık göstergesi değildir. Tutarsızlık göstergesidir aslında. Çünkü sorarlar bu adamlara şimdi siz bu 8 dolar değerlendirmeyi neye göre yaptınız derler. Onlar derler ki biz bizim şirketin değerinin öyle olduğunu düşünüyoruz. Sen öyle düşünüyorsun da bak pazar böyle düşünmüyor. Yani bu şey gibi Aydoğan domatesin kralını yetiştiriyorsun, pazara satmaya götürüyorsun. Kilosuna 500 lira dersin kimse almaz çürütüp eve geriye getiriyorsun domatesi. Bu onun gibi bir hikaye. O yüzden bu malı bu domatesi daha çok parlatmak, daha çok tatlandırmak, daha sağlıklı olduğunu, bunun yeni şifa bulduğunu filan filan anlatmak lazım insanlara. Sadece taksiciler odası başkanıyla kavga ederek bu işler yürümez. Çünkü Amerika'daki adamlar senin taksiciler odası başkanıyla yaptığın kavgayı anlamazlar bile ne olduğunu.
Doğru. Yani şu an eğer doğru görüyorsam 2.97'de.
Ondan dörtten de düşmüş öyle mi?
Yani şeye girdim direkt.
Şunu düşünmek lazım. Bu kağıdı dün gece 8 dolardan alan Amerikalılar vardı. Ve onlar şu anda uyuyorlar büyük bir ihtimalle. Ya da yeni uyandılar. Kahvelerini içiyorlar. Dün gece 8 dolar verdiği şeyin bugün 2 dolar 3 dolar olduğunu görüyor.
Şu eğer doğruysa.
10-12 saat geçtikten sonra sen bu Amerikalıya bir daha bundan sonra Türk şirketi, Martı, Türkiye falan anlatamazsın abi. Kolay kolay zaten.
Gelelim telefon kanadına. Biliyorsunuz Nothing Phone 2 tanıtılacak diye söylemiştik. Resmen tanıtıldı. Tanıtım etkinliğini zaten markanın da yatırımcılarından biri olan Casey'ninle beraber yaptı Carpay. Aynı zamanda aynı anda çıkan inceleme videolarına baktığımızda bazı YouTuber'lara da şey olmuş. Konuk olarak içerikler hazırlanmış. Birazcık daha yani influencer sosyal medya kesimine yakın bir tanıtım şeyinde yürüyor Nothing Phone kısmı. Baktığımızda 8,6 mm inceliğinde, 201 gram ağırlığında, 6,7 inçlik Full HD Plus 120 Hz'lik 1600 nit parlaklığa kadar çıkabilen LTPO OLED bir ekranla beraber geliyor. Beklediğimiz gibi 8 Plus Gen 1 ile beraber çıkmakta. 8 GB ve 12 GB RAM, 128, 256 ve 512 depolama alanına bizlere sunuyor. 50 megapiksel ana, 50 megapiksel yardımcı sensörü var. Ana kameramız Sony'nin IMX890'ı, diğeri de Samsung'un JN1 sensörü. Sensörleri bu sefer oldukça kaliteli kullanmışlar. Ön kamerada da IMX615 var, 32 megapiksellik. 4700 mAh batarya, 45 watt şarj desteği, 15 watt kablosuz ve 5 watt da kablosuz tersine şarj desteğiyle beraber geliyor. Tabii ki Nothing OS 2.0 ile geliyor. Yani yeni bir sürümüyle beraber. Fiyat 500, 600, 700, 800 dolar şeklinde giden 828, 12256 ve 12512 olacak şekilde ayarlanmış durumda.
Şimdi benim bu telefonda ilgimi çeken tek şey Türkiye'ye gelecek mi, gelmeyecek mi? Kim getirecek? Yine bu fon mu getirecek? Ne zaman getirecek? Çıkar çıkmaz mı getirecek bu sefer, yoksa bir de olduğu gibi yurt dışındaki fiyatının düşmesini
Ya çıkar
bekleyip
çıkmaz olacağını sanmıyorum. Öyle bir şey olsa yani Nothing sitesinde falan filan da bir böyle Türkçe şey, çünkü onlar hani Find a Dealer vesaire konusunda da paylaşımlar yaptıkları için ben hani böyle hemen işte Temmuz ayı bitmeden Ağustos ayı içerisinde göreceğimizi sanmıyorum. Birazcık sonbahara kalır diye tahmin ediyorum. Hani bu benim
benim tek
tahminim tabii.
merak ettiğim şey o. Ve bu fiyatla, şu söylediğin fiyatlarla Türkiye'de kaç liraya satacaklar bunu? Çünkü ben hesapladığım zaman çok yukarıda rakamlar buluyorum. Ve Nothing Phone 1 her ne kadar fiyatıyla Türkiye'de alınabilir bir formda olsa da Nothing Phone 2 için yaşama ihtimali bile olmayan Türkiye pazarında bir rakam buluyorum. Burada telaffuz etmeyeyim o rakamı, ama o yüzden şey çok önemli. Dediğim gibi çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Kaça çıkacak?
Bu önemli.
Çıkmayacaksa zaten benim için şeyini yitiriyor. Önemini yitiriyor. O yüzden bekleyip görelim çıkıp
Ki
çıkmayacağını.
yine şeyleri söyleyelim. Kutu içeriğinden yine bir şarj aleti falan çıkmayacak. Yani telefon, kablo, garanti kartı falan filan olacağını söylemiş olayım. Bunun dışında da yani geliştirilen ne var aslında? Işık şeyi daha fazla, artık daha fazla LED şeridi var ve bu artık özelleştirilebilir durumda. Bu bekleniyordu. Ama RGB ışık vesaire olmadığını da sizlere söylemiş olayım. Tabii ki daha güçlü, yani 778G Plus yerine 8 Plus Gen 1'e geçmesi tabii ki artık bir amiral seviyesinde oluyor ve fiyatını yine iyi tutmuşlar baktığımızda. Ama bakalım gelecek mi? Yani geleceğini tahmin ediyorum ben, ama ne zaman gelir, kaça gelir, geldiğindeki dolar kuru ne durumda olur, bunu göreceğiz. Bir de dün aslında biraz daha kurumsal sektörel olsa da güzel bir gelişme yaşandı. Çırağan Sarayı'nda Huawei'nin bir Türkiye Bulut Zirvesi yapıldı. Ve bu zirvede Huawei Türkiye B2B dediğimiz kurumsal alan için Huawei Cloud'u artık yerel olarak da sunduğunu vurguladılar. Yani artık o özellikle Türkiye'de işte sunucuların Türkiye'de olma ısrarı var biliyorsunuz birçok büyük global markaya karşı. Huawei böyle bir zorunluluğu olmasa da kendi sunduğu zaten o altyapı vesaire hizmetlerinin yanında Huawei Cloud dediğimiz Huawei Bulut Servisini de yerel olarak kurumsal firmalara kullanımını açmış oldu. Biz de zaten onunla alakalı bir röportaj yaptık. Huawei Bulut Sistemlerinin Avrupa Başkanı Sayın Tim Tao buradaydı. Onunla alakalı da bir röportaj yapıldı. Onu da kısa sürede izlersiniz. Orada
Arkadaşlar
belli
Cuma
başlı şeyler.
raporunu izlemeden yayınlanmış oluyor mu o video sence? Sonrasına
Yok o,
kadar.
yani o kadar hızlı olmaz
Okey.
tahminimce, ama yani birkaç gün içerisinde diyeyim, en azından izlemiş olurlar. Belli de olmaz tabii.
Tamam. Yine bir Huawei haberiyle devam ediyorsun. Bu sefer buluttan bizi ilgilendiren, evet, daha çok ilgilendiren consumer tarafa geliyorsun. Nedir bu Huawei'nin 5G telefonunda bir hikayesi? Huawei 5G ile destekleyen telefon yapabilecek mi sonunda?
Ya görünen o ki yapabilecek. Biliyorsunuz özellikle bu Amerikan ambargosu ile beraber tabii ki en büyük etkilendiği taraf işte işlemci ve 5G tarafıydı ki işte görüyorsunuz şu anda Snapdragon kullanıyor. Snapdragon'ı kullanırken de 5G modülünü kullanamıyor o yasaklı kısmından. Bununla alakalı da bir çözümü şöyle bulmuşlar. Kendi ülkelerinde bulunan bir üreticiyle beraber, o da SMIC ile beraber 5G yonga setleri geliştirmeye başlamışlar. Ve EDA araçlarından faydalanarak N artı 1 üretim tekniğiyle 7 nanometre üretim işlem sürecinden geçen bir yonga seti ortaya çıkacak gibi. Verim olanı şu anda %50'nin altındaymış ama 2 ila 4 milyon birime ulaştığında ve bu sayının 10 milyona ulaşabileceği de söyleniyor. Eğer böyle bir gelişme onların istedikleri seviyede olursa Huawei Çin'de bulduğu 5G modülünü kullanarak cihazlarında 5G'yi kullanabilecek.
Şimdi bu yasaklı ambargo ile birlikte Huawei'yi 5G şeyinden piyasadan tamamen silmeyi amaçlıyordu. Kim? Trump. Eski Amerikan başkanı. Amerika'nın eski başkanı daha doğrusu. Ve ambargodan çok kısa bir süre sonra Huawei kalktı dedi ki biz altyapı tarafında hiçbir Amerikan lisansını kullanmadan 5G çözümleri üretebilecek seviyeye geldik. Yanlış hatırlamıyorsam ambargodan sonraki 6. ayda ya da 7. Evet. ayda, yani ambargo Nisan gibiydi. Yıl başında Huawei dünyaya bunu açıkladı. Yani dedi ki siz eğer bugüne kadar Huawei'nin 5G altyapılarından birini aldıysanız dünyadaki herhangi bir ülkedeki herhangi bir operatör ya da bir iletişim şirketi, biz sizi bu ambargodan etkilenmeden teknik destek artık verebilecek durumdayız. Henüz almadıysanız, almayı düşünüyorsanız hiçbir Amerikan patenti olmadan, yani hiçbir ambargoya bilmem ne falan takılmadan size tamamen Çin'de kendi ürettiğimiz ya da iş ortaklarımızla birlikte ürettiğimiz teknolojilerle 5G altyapısını sunabilecek durumdayız dedi. Bu o zaman. Yani aslında Huawei'nin elini kolunu bağlamak isteyenlerin bir anlamda başarısız olmasını sağladı. Üzerinden günler geçti. Huawei telefon üretemedi. En son gelinen noktada neydi? Qualcomm'dan 4G destekli cihazlar alıyordu. Ve şimdi Huawei diyor ki ben kendi imkanlarımla Amerikan ambargosuna takılmadan 5G'li telefonda üretebilecek seviyeye geldim.
Evet.
Buradaki bu şey kısmı, verimlilik kısmı arkadaşlarımızın kafasını karıştırabilir. Ben bu haberi okuduğum zaman Aydoğan bu verimliliği 5G sinyali alma filan verimliliği değil. Üretim verimliliği olarak anlıyorum. Çünkü evet, ünit diyor yani kaç ülkeden üretirse, yani şu anda ürettikleri 10 bin işlemciden sorunlu olanların sayısı çok yüksek.
Evet.
Şimdi bu ne demek? Bu şu an için bunun ekonomik anlamda çok efektif bir çözüm olmadığını gösteriyor. Ama Huawei diyor ki 10 milyonlara varan üretimlere geçtiğimiz zaman bu verimlilik sorununu çözeceğimizi düşünüyoruz diyor. Yani şeyi söylüyor aslında. Biz bütün dünyaya bunu satabilir hale geldiğimiz zaman böyle bir ekonomik sorun da karşımızda kalmayacak. Ve belki de Qualcomm'dan aldığımız 4G modüllerinden daha efektif, daha iyi bir fiyata kendi 5G cihazlarımızı yapabiliriz. Şimdi burada çok önemli bir yol ayrımı var Aydoğan. Amerikan hükümetinin bir kısmı Huawei'nin Amerikan lisansları kullanmadan ne yapıyorsa yapabileceğini düşünürken bir kısmı şu şartlar altında bile 5G'li cihaz üretemeyeceğini savunuyor. Bak bu çok önemli. Yani 4G'li cihaz eyvallah tamam üretsin dediler en son, üretiyor zaten. Evet. Ama tıpkı İngiltere'deki yargı Amerika'nın aldığı ambargo kararı bizi etkilemez, ilgilendirmez filan filan dedikten sonra İngiliz Ulaştırma Bakanlığı Amerika'nın baskısıyla İngiltere'deki altyapıdaki tüm Huawei donanımlarını söktürdüyse bu cihazların da acaba dünyada satılmasına bazı devletler engel olur mu tartışması var şu anda. Evet. Ve bana öyle geliyor ki çok şen şakrak bir 2024 yılı bizi bekliyor. Çünkü Çin'in üretim gücünü biliyoruz. Huawei'nin ne kadar büyük bir şirket olduğunu biliyoruz ve 10 milyon ünite CPU üretmek Huawei için çok zor bir şey değil. Yani Huawei bunu bir parmak şıklatma süresinde yapabilecek aynen. güçte. Ve bunu yaptıktan sonra elinde 10 milyon tane 5G destekleyen çip demek, 10 milyon tane 5G'li telefon demek. Evet. Bunları dünyaya saldıktan sonra bakalım sular büyük bir ihtimalle biraz daha ısınacak ve biraz daha dalgalanmaya başlayacak. Yani Amerika ile Huawei arasında.
Kapatmış oluyor zaten öyle. Ama tabii nasıl bir süreçte olacak, ne kadar hızlı olacak onu göreceğiz ama Ersin abinin de söylediği gibi yani Huawei'nin bu yenilik noktasında ya da o işte engellenen şeyleri aşma noktasındaki hızını görüyoruz zaten. Çok hızlı bir şekilde adapte olup onu kendi içinde absorbe edebildiği. Çünkü hep vurguladığımız bir şey var. Şu anki sürecin yani o ilk ambargodan bu yana geçen süreçte Huawei dışında herhangi bir marka olsaydı çok büyük ihtimalle hani sektörden silindiğini bile görürdük.
Çoktan topu dikmiş. Bir de şöyle bir şey var. Huawei sadece Amerikan hükümetinin değil dünyadaki hiçbir gücün tokatlayarak öldürebileceği bir marka evet. değil. Yani Huawei'nin kafasını kesmen lazım öldürebilmen için. Öyle uzaktan tokat atarak buraya gelirsen ayaklarını kırarım bilmem ne filan diyerek Huawei'yi durdurman mümkün değil. Hep söylüyoruz ya bak Trump Huawei'ye ambargo koydu. Huawei ne yaptı? İlk yaptığı iş dünyadaki kaymağı HP'nin, Dell'in filan yediği PC pazarından pay almak oldu.
Ya girdiği her pazarda
İlk
bir pay
yaptığı iş bu oldu. Yani
İşte akıllı saatte falan filan biz o kadar şeye biliyorduk.
Amerika'da şirketlere zarar verme açısından. Sonra Huawei'nin Trump'ın koyduğu yasak bariz bir şekilde Qualcomm'a ve Google'a para kaybettirdi.
Evet.
Yani Amerikan ekonomisini, şimdi esas sorun neydi Aydoğan? Çin ekonomisinin bu kadar hızlı yükselmesi ve bu yükselişin önlenmez. Bir vadede Amerika'ya ne kadar büyük tehdit oluşturduğuydu. Esas temel çekirdek çıkış noktası Trump'ın buydu. Bu 5G haberleşme özgürlüğü, verilerin Çin hükümetiyle paylaşılması falan. Bunların hepsi işin şey kısmı, hikaye kısmı, şey gerçek kısmı değil. Huawei cep telefonundan kazanamadığı payı ki bak unutma. Huawei zaten Amerika pazarında çok fazla cep telefonu satamıyordu zaten. Bu bir gerçek. Evet, satamıyordu. Evet. Hatta ZTE de yasaklandı biliyorsun Amerika'da Huawei ile birlikte. ZTE yasaklandı zaman pazar payı %0.4 Aydoğan. Yasaklasan ne olur yasaklamaz. Yasaklayıp adama iyilik yapıyorsun. Oradaki operasyonunu tamamen kapat diye.
Aynen.
Tasarruf boşu et şey, diye. Boşu boşuna çalışma falan diye. O yüzden Huawei bu laptop tarafında bir anda dünyanın en büyük oyuncularından biri sahneye gelince bariz bir şekilde Amerikan şirketlerinin karlılıklarının azalmasına neden oldu aslında.
Evet.
Şimdi de bak yine biz bu işi de kendi başımıza yaparız deyip Qualcomm'a olan şeyini de ihtiyacını da bir şekilde azaltıyor.
Sonrasında yine zaten kirinler geri dönüyor falan olursa oradaki o modüllerle beraber kullandığında geçmiş olsun.
Ağzın bal yesin Aydoğan.
MediaTek kanadına geçtiğimizde son dönemde ciddi bir yükseliş olduğunu zaten hepimiz de görüyoruz. Yani kullandığınız MediaTek'li cihaz varsa özellikle son 1-2 yıllık Dimensity ile beraber ciddi bir yükseliş vardı. Amiral gemi seviyesinde yani Dimensity 9000 serisiyle vesaire beraber zaten Qualcomm kanadına Snapdragon'a ciddi rakip olduğunu net bir şekilde gösteriyordu. Orta seviyede ise verimlilikle ön plana çıksa da artık orada da performans bazında sunduklarıyla ciddi ciddi artık o 600 serisini ya da şu yeni ismiyle 7 Gen serisini vesaire bayağı zorlayacak gibi duruyor. Çünkü 6100 Plus da şimdi tanıtıldı. 6020'nin güncellenmiş hali diyebileceğim şekilde. 7 nanometrede üretiliyor. Orada çok büyük bir verimlilikle aslında uğraşmayıp genel performansa odaklanmışlar gibi. Çünkü 2 adet 2.2 GHz A76, 6 adet de A55 verimlilik çekirdeğiyle beraber geliyor. Mali G77 grafik birimini kullanıyor ve 5G desteği de var. RAM tarafında artık 2133 MHz'e kadar LPDDR4X'i kullanıyor. UFS 2.2 desteği var ve 120 Hz Full HD Plus ekran desteğini de bizlere sağlamakta. Yani aslında baktığımızda rakip olarak da hani verimlilik sonuçlarını tabii ki ürünler çıktığında göreceğiz ama şimdiye kadar baktığımız şeylerde ya bunda çok ısınıyor, bunda çok şey yapıyor diye bir şey de duymadık, görmedik hiçbir cihazda. Artık orta seviyede de şey yaptığını görüyoruz, ciddi ürünler ortaya koyduğunu görüyoruz MediaTek'in. Ki bence Qualcomm kanadına en büyük tehdit de bu. Üst seviyede evet bir işte Snapdragon'un 800 serisi yeni ismiyle 8 Gen serisinde markalar kolay kolay vazgeçmez orada. Çünkü hani performans noktasında da şey var. Yani 8 Gen 1'deki o ısınma sorunlarını gördüğümüzde her ne kadar performansı etki etmese de hemen 8 Plus Gen 1'i daha çok satarak orada elinde tutmayı başardı Qualcomm. Ama orta seviyede biz bunu yaptığını görürsek MediaTek'in ciddi manada geliştiğini görebilir. Çünkü biraz önce de konuştuk. Evet hani dünyada en çok Apple satıyor. Sonrasında geldiğinde işte Samsung'un S, işte Oppo'nun Find serisi falan değil. İşte Oppo'nun A serisi, Realme'nin C serisi, diğer
Yani
yandan
Medya'daki
Xiaomi'nin
nasıl
de şeyle.
fokuslandığı
Aynen
seni
en çok satan
yansıtıyor.
kısmı. Orada da bir pazar payı almaya başlarsa ciddi oranda ki Xiaomi ile zaten yakın ilişkileri var. Ona diğer markalar da gelmeye başladığında olaylar çok değişebilir diye düşünüyorum ben. Direkt geçiyorum o
Lütfen.
zaman. Honor kanadında da Magic V2 geldi ve Huawei'deki Mate X3 ile olan o işte 5 mm'lik 5.04 miydi? Çok ufak bir farkla 5 mm diyebileceğimiz üründen daha ince bir katlanabilir telefonu piyasaya sürmüş oldu. 4.7 mm inceliği var açık halde. Katlandığında da 9.9'a kadar çıkıyor maksimum. Ve ağırlığı da 231 gram. Yine klasik iPhone'la kıyasladığımızda yani iPhone 14 Pro Max'ten çok daha ince, çok daha hafif bir katlanabilir formda cihaz görüyoruz. 7,92 inç yani neredeyse 8 inçe kadar çıkabilen LTPO OLED bir iç ekranımız var. Dışarıda 6,43 inçlik 10 bitlik bir dış ekran var. 8 Gen 2'yi kullanıyor. 12-16 RAM, 256-512 depolama seçenekleri var. Arkada 50 megapiksel ana, 50 megapiksel yardımcı, 20 megapiksel de 2,5 telefoto çekebilen kamera, 16 megapiksel de iç kameralarımız bulunurken 5000 mAh yine silikon karbonu burada kullanıyor. Ama tahminimce globale çıktığında o yine klasik şeye geçecektir, bataryaya
Ama
geçecektir.
bu şu anlamda güzel. Silikon karbonu ikinci kez bir cep telefonunda yine tekrar
Evet,
kullanılıyor.
Magic 5 Pro'dan
Magic 5
sonra.
Pro'dan sonra tekrar kullanılıyor.
Demek
Demek ki
ki faydasını görüyor.
silikon karbonda demek ki bazı ilerlemeler var.
Ya da
Bazı
sorun yok en
üretkenlik
azından.
açısından bazı feedbackler alınmış demek ki. Ve aynen Huawei diyorum pardon. Allah söyletiyor bak. Honor CEO'sunun lansmanda geçen Şubat ayında Çin'de yaptığı lansmanda söylediği gibi bu teknolojiye yakın bir zamanda bütün dünyaya şey yapılabilir. Bizim hala kafamızda bu silikon karbonla normal cep telefonlarında kullanılan
Lityum
eşdeğer bir milimetreyi, eşdeğer bir miliamperi kıyaslama fikri var. Bunu çok istiyoruz ama bu konuda Honor Türkiye'nin bize yardımcı olup bize bir silikon karbonlu
iyon.
cihaz ve o cihazın global edisyonunu bulması gerekiyor. Mesela bu ne olabilirdi? İşte Falcon dedikleri Honor Magic 5 Pro'ydu değil mi?
Evet.
Honor Magic 5 Pro'ydu dedi. Yapmadılar. Yaparlarsa biz de o testi yapmaya hazırız. Dünyada da bu testi şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla çok ciddi olarak yapan çok olmadı.
Evet.
Çin'de üretilen içeriklerdense bu silikon karbon pillerin gerçekten yani atıyorum 5000 mAh'lik bir silikon karbon pilin 5000 mAh'lik bir standart telefondan çok daha uzun süre kullanılabildiğini duyuyoruz, görüyoruz
Evet,
ama
şey
Çin
Honor'un bildiğini ama.
medyası çok güvenilir bir medya olmadığı için yani Çin'de herkes influencer ve herkes para alarak iş yaptığı için o duyduğumuz, okuduğumuz Çince'den İngilizce'ye çevirerek anlayabildiğimiz yorumlara çok da güvenemiyoruz ne yazık ki.
Ki bu noktada önemli. Belki globale çıkarken de ilk çıkardıkları cihaz da olabilir. Bununla alakalı daha bilgi verilmedi ama baktığımızda şu anda en gelişmiş katlanabilir cihazlardan biri diyebiliriz buna. Çünkü işte güç bakımında 8 Gen 2 var ki işte Mate X3'ün de ben bir haftalar sonrasını çekmiştim bir ay kullandıktan sonra. Hani birçok avantajı vardı ama işte yine ambargodan kaynaklı belli başlı eksik demeyelim de ne diyeyim yetersizlikleri vardı ama onların elinde olmayan durumlardı. Burada işte hani Honor kanadının öyle bir şey olmadığı için mesela 8 Plus Gen 1 yerine 8 Gen 2 kullanıyor. İşte millete 5G'yi Türkiye'de olmadığı halde soruyor. Burada 5G'si de var. Bir diğer yanda fiyat bazında da işte 2000 dolarlara çıkmadan 1254 dolardan 1672 dolara çıkan bir fiyatı var ama şunu da söylemem lazım. Bunlar Çin fiyatları. Yani Yuan'ı çevirdiğimizde genelde bunlar Avrupa'ya çıktığında bir anda bir o fiyatlarda bir yükseliyor. İşin içine işte taşımacılık falan filan girdiği için belki farklı belli başlı lisanslarda girdiği için. Çünkü orada CE ile falan da uğraşmıyorlar. Bunun çıktığı versiyonunu da görmek lazım fiyat bakımından ama gerçekten güzel bir iş yapılmış. Türkiye'ye gelir mi diye sorarsanız sanmıyorum. Yani Magic 5 de gelmedi. VS'in Türkiye sayfasına girdiğinizde bundan bir önceki katlanabilir cihazın özelliklerinin falan Türkiye sayfası var ama yine gelmedi Türkiye'ye. Ama en azından şeyi biliyoruz en son lansmanda söylediklerinden yola çıkarak. Hani bu sene zor demişlerdi ama böyle bir en azından Magic serisini Türkiye'ye getirme istekleri olduğu söyleniyordu. Onu da göreceğiz.
Burada şunu unutmamak lazım. Hanır bu bir hafta içinde Paris'te bir etkinlik, Çin'de bir etkinlik yaptı. Yani Avrupa'da
arada zaten farklı farklı cihaz ortaya
çıkardı. Avrupa'da
bir
farklı cihaz.
250 miydi öyle bir
Çin'de
şey
farklı bir cihaz duyurdular. Bu bence çok şey bir şey. Ne derler? Zor bir iş. Hı-hı. Yani git Paris'te bir etkinlik yap. Dön sonra gel Çin'de yeni ürün lansmanı yap filan. Çok zor işler. O yüzden ben senin aksine bu cihazların tamamının Türkiye'de yani 2023 yılında değil ama 2024 yılında bu cihazların tamamının Türkiye'de satışa çıkma olasılığını düşünüyorum artık ciddi ciddi.
Yani umarım çıkar. Hem teknolojiyi şey yapma noktasında hem de işte hani yeni bir sektörde yükseliş olduğunda şu an mesela Türkiye'de bir herhangi bir insan katlanabilir cihaz almak istediğinde normalde Türkiye'de var olan markaların neredeyse hepsi şey yapabiliyorken katlanabilir cihazları varken Samsung'la sadece Huawei'yi getiriyor. Huawei'yi de yeni yeni getirmeye başladığını düşünürsek buraya bir rakip lazım. Yani Samsung Fold dışında farklı şeyler de alınmalı. Mesela V Fold 5 tanıtıldıktan sonra Türkiye'ye geleceğini biliyoruz. Umarım diğerleri de gelir diyelim. Elon Musk da bu arada kendine yeni bir sektör bulmuş oldu. Biliyorsunuz o Twitter vesaire gibi firmaların olduğu şeye X Corp adını verdi. Yani yeni bir üst şirket kurmuş oldu. Burada da bir XAI adında yapay zeka çalışmalarına başlandığını yine Twitter üzerinden duyurdu. Zaten daha öncesinde böyle bir şey vardı, böyle bir çalışmaların olduğu. Özellikle ChatGPT ile beraber, işte OpenAI'nin çalışmaları ile beraber bu yapay zeka kısmının gitgide yükseldiğini görmüştük.
Musk zaten şey OpenAI, ChatGPT'nin filan da yatırımcıları arasındaydı. Evet. Onu da unutmamak lazım. Yani kişisel olarak, şirket olarak değil ama.
Şimdi de XAI çıktığını duyurdu. XAI'nin web sitesine baktığımızda da evrenin gerçek doğasını anlamayı hedeflediğini görüyoruz. Bu şirket kurulma aşamasında da hani oraya alınan mühendisler, çalışanlar da zaten Google'ın DeepMind dediği zaten bu işte Bard'ı falan çıkaran daha önce kurulan şey OpenAI'dan da var. Yine Google'ın research ekibinden ve Microsoft'un research ekibinden de insanlar olduğu biliniyor. Bu açıdan baktığımızda da diğer kurucu ortaklarından biri olan Greg Yang de derin öğrenmenin matematiğini araştıracak ve yapay zekayı bir sonraki seviyeye taşımak amacıyla büyük sinir ağları için her şeyin teorisini geliştirecek bir şey olduğu söyleniyor. 14 Temmuz'da yani aslında sizin bunu izlediğiniz gün Cuma günü de bir Twitter Space oturumunda birazcık daha detaylar verecekler anladığımız kadarıyla. Ama zaten
ben bu iş biraz da dönecek bu Neuralink'e de.
Tam onu diyecektim ben de. Okay, tamam. Yani aynı şeyi düşünüyordum. Adamın elinde zaten Neuralink de var. Hatta bence SpaceX tarafında falan bile kullanabileceği. Hatta Tesla'da da kullanabilir. Zaten Tesla'da bir otonom sürüş deniyor. Orada sonuçta bir makine öğrenme sistemi var. Yapay zekanın orada artısı olacak. SpaceX'te işte rota hesaplamada bilmem nerede falan filan işine yarar ki. Zaten hani şeyi biliyoruz. Elon Musk'ın elinde olan şeyleri bir arada kullanmayı sevdiğini biliyoruz ki en başta Neuralink'teki zaten o öğrenme sistemiyle birlikte kullanabilir. Kullanacağı, yapacağı işte robotta veya yaptığı çalışmalarda o sonuçları hemen şey yapıp değerlendirme noktasında kullanabilir. Ama bir diğer yanda hani insanlar direkt o taraftan gördü tabii. Tesla'da da bir işte ChatGPT botu gibi bir yapay zekalı botun artık size işte fikir vermekte, şöyle yap böyle yap demekte bir yani işte Mercedes'te falan da var. Hani yapay zekalı sistem değil de konuşarak şey yapabildiği kendi en büyük sistemi var bildiğiniz gibi. Bunu Tesla'ya uyarlayıp tamamıyla farklı bir deneyim gerçekleşebilir. Ama göreceğiz. Bir diğer yandan oyun kanadına geldiğimizde bir türlü gerçekleşmeyen bir hikaye vardı biliyorsunuz. Microsoft Activision Blizzard'ı almak istiyordu ve mahkemeye takılmıştı. Şu anda mahkeme kararı çıktı ve satın alması noktasında bir engel kalmadı. Eğer böyle bir şey olursa son dönemde şey için bu popülerleşti. Diablo 4 çıktı işte, şu karar çıksa da Diablo 4 şeye gelse, Game Pass'e gelse ucuza alsak diyorlar. Öyle bir sistemin olmayacağını Diablo kanadından, daha doğrusu Activision kanadından da şey geldi, açıklama geldi. Çünkü adamlar şu anda TL bazında 1000 liraya sattığı oyunu ve en büyük gelir kalemlerinden birini hemen orada ona dahil etmeyeceklerdir. Ha ne olabilir? Game Pass üzerinden sezonlarda falan filan bir şey gelebilir ama Diablo 4 olmasa bile Microsoft tabii ki bu kadar büyük bir satın alım yaptığında içerisinde Call of Duty'si işte Diablo'su olan bir hikayede bir sonraki oyunu getirtecektir. Yani sonuçta adam sahibi oluyor. Böyle de bir sistem var. Engel kalmadığı için yakın zamanda resmi bir satın alımı da görebiliriz. Buna çok karşı çıkan da var hala. Ciddi manada Microsoft'un tekelleşmesi, konsol bazında da Sony'nin karşısına ciddi bir, zaten en ciddi rakibi ama yani Activision Blizzard gibi bir firmayı da alarak çok farklı yerlere gelebilir. Onu alan adam sonrasında sen iyi yapıyormuşsun gel seni alayım diye farklı sistemlere dönebilir diye de bir durum var. Devam ediyorum.
Cumartesi'nin son haberine geçiyorsun sanırım değil mi?
Evet. Okay. Şimdi de son haberine geçmiş oluyoruz. Twitter diyorum. Türkiye'de de en çok izlenen içerikler, daha doğrusu platformlar açıklandı. Biliyorsunuz artık çok fazla şey gelmeye başladı. En son Disney'i gördük. Gain'in Rams Global'e geçtiğini ve hatta Oğuzhan Uğur da açıklama yaptı. O siyasi yayınlarındaki yeni şeyleri Gain'de yapacağını söylemişti. Şimdi de yeni yaptığı açıklamayla yönetim kurulunda da varmış kendisi. O yüzden Gain'de de bir değişme de devam ediyor ama paylarına baktığımızda hala Blue TV %38 ile beraber kendini de geliştirerek Türkiye'deki en çok paya sahip ama burada bu hızlı artışın en büyük artısının yani bunu katan şeyin hepsi burada olduğunu biliyoruz. Çünkü hepsi buradanın aylık sisteminde olduğunuzda Blue TV'yi de hediye ediyorlar. Blue TV tek almak yerine oradan yapan çok insan vardır. Netflix %27 bandında, Amazon Prime Video %19'a çıkmış. Disney Plus %8 yapabilmiş sadece. Buna şaşırdım mesela, hani yakın zamanda yükselişe geçer diye tahmin ediyordum. Çok büyük bir etki sağlayamamış. Mubi %4. Diğer platformlar Puhu, Eksen ve Gain'in olduğu 3 platform %4. Yani Eksen'le bir şey katamamış.
Mubi'nin %4 olması Mubi açısından başarı bence.
Tabii ki. Ki globalde de iyi bir iş yapmaya başladılar.
Diğer platformların %4 olması da aslında o diğer platformların içine güvenliğine hiçbir şey olmadığını da gösteriyor bana.
Ki zaten
bana.
Burada şeyi de görüyoruz. Geçtiğimiz ya da bu hafta içerisinde miydi? Maksimum bir hafta içerisinde bir Acun Ilıcalı'nın yine bu IPTV'lerle alakalı bir açıklaması vardı. Diyordu ki hani bunun artık engellenmesi lazım vesaire diye. Çünkü elinde onun artık spor lisansları var. Onunla satış yapabileceğini sanıyordu. İstediği kadar yapamadı anladığım kadarıyla. Yapım noktasında da zaten Puhu tamamıyla ücretsiz. Orada bir yapım çıkmasa da insanların bir şey diye demeye hakkı kalmıyor. Ücretsiz bir platform olduğu için. Eksende de işte Gibi'nin yeni bir sezonu çıktığında bir artış oluyor. Onun dışında benim anladığım konuşanların artık eskisi kadar hani bir platforma abone olacak kadar şey yok. Tabii ki keyifli bölümler devam ediyor ama aynı tatta geldiği için insanlar abone olabiliyor. Gain'de de dediğim gibi şimdi bir el değiştirme var. Benim ümidim var o tarafta böyle güzel işler çıkabileceğine dair, tekrar bir ilgi görebileceğine dair. Ama bir sessizlik hakimdi. Bu açıdan baktığımızda burada kaybeden demeyeyim de en az kazanan Disney'in olduğunu görüyorum. Çok
ben de Disney'in daha yukarıda olmasını, oransal anlamda daha yüksek bir paya sahip olmasını beklerdim. Bence de Disney için %8 çok umut vaat etmiyor. Ama şimdi sen bunu anlatırken şeyi düşünüyorum. Mesela Disney'de en son neyi bekledik izlemek için diye düşünüyorum.
Çok benim de şu an söyleyince aklıma... Ben mesela şeyler geldiğini fark ettiğimde izliyorum şu an. Daha önce söylediğim gibi uçak kazası raporunun yeni bölümleri geldiğinde. Şeyler de Disney yapımları, yani sadece şey olarak düşünmeyin tabii ki, işte Pixar veya çocuk diyebilir, çocuk demeyelim de daha böyle genel kitleye hitap eden yapımlar değil. Mesela Marvel yapımlarında da yenisi çıkıyor. Ama Disney dışarıda sinemaya çıkanı da hemen eklemesine rağmen, işte dediğimiz gibi Türkiye'de bu sinemayla dijital platformlar arasındaki savaştan sonra dijital platforma sinemada yayınlanan bir yapımın 3 ay mı 5 ay mı ne bir zorunlu süre katıldı. Onu da
Bir de
beklemesi
bu
gerekiyor.
Disney'in son çevresi yakın zamanda yaşadığı şu Atatürk belgeseli şeyi de var, krizi de var. O bir krize döndü.
Aynen,
Yani
yani yanlış anlaşıldı aslında
aynen öyle
orada
bir
ve
şeyler
dize
orada.
geliyor. Belki orada bir yükseliş
Ha
olur da,
yani
ama oraları da çok
ya
vururlar.
Disney bu yanlış
Çok sessiz
anlaşılmaya şey
kaldı.
yaptı, izin verdi. Ya da gerçekten insanlar doğru anladıkları için geri adım atmak zorunda kaldı bir şeylerden. Ve ben tahmin ediyorum ki o ayaklanma Disney'e abone kaybettirdi. Epey bir
Büyük
abone
ihtimalle.
kaybettirdi
Bir de
öyle ya da
zaten
böyle.
şu dönemde hepsinde bir fiyat güncellemesi oldu. Böyle dönemlerdeki ciddi oranda fiyat güncellemesi olduğunda, insanlar toplamda sallıyorum 200 lira bütçe ayırıyorsa dijital platformlar için, aa diyor, o zaman bazılarını vazgeçmem lazım.
Vazgeçeyim
Çünkü
aynen öyle.
hepsinin fiyatı arttı.
Ve tam o vazgeçme esnasında bizim seninle konuştuğumuz en son zamanlarda ne izledik biz? Ne vardı falan diye düşünüyorlar. Aa yoktu fazla bir şey yok ki tamam vazgeçebiliriz diyor ve şeyi bekliyor işte. Yine konuştuğumuz gibi yeni bir Star Wars gelsin, yeni bir bilmem ne gelsin. Tekrar abone oluruz ne de olsa
Evet,
bekliyor.
onu mesela çok yapan var, hani beklediği bir dizi geldiğinde
Ekonomi
oluyor.
bunu zorluyor insanları
Şey
çünkü.
yapıyor, izliyor, sonra yenilemiyor bittikten sonra. Mesela şeyde en fazla o eksende yaşandığını tahmin ediyorum. Yani benim çevremde vardı mesela, haftalık yayınlıyorlardı hem bir aboneyi tutabilmek için. Onu yapan da çok zaten. İşte o yüzden Acun da IPTV'ye hemen şey yapıyor. Çünkü IPTV artık sadece maçların izlendiği yer değil, o platform gibi şeylerde hemen alıp yükledikleri de oluyor. Ne yapıyorlardı? Benim çevremde var mesela, ya kaç bölüm kaldı şeyin, Gibi'nin sezonunun tamamlanmasını diye bana soran arkadaşlarım
Çünkü
var.
sezon tamamlansın ki abone
Alacak.
olsun, izlesin ve
Aynen.
bitirsin diye.
Hatta şey
İşte
yapanlar bile oluyor. İndirimli oluyor ilk bir hafta ya da bir haftalık, 1 lira mı ne
ha
eksende.
bir o sürede izleyip
1 lira vereyim
bitiriyor.
yeni bir e-mail adresiyle, ben bir haftada
Anladım.
tüketirim onu diyor.
İşte ekonomi insanları böyle çözümler
Aynen öyle.
bulmayı zorluyor. Yapacak çok fazla bir şey yok ve bunu yapan insanları da ne şimdi ne dün ne yarın eleştirecek, yargılayacak bir durumumuz da söz konusu değil.
Kesinlikle.
Çünkü insanların gücü buna yetiyor. İnsanlar artan hayat zorluğuna, artan hayat zorluğuyla böyle başa çıkma yolları geliştiriyorlar.
Maalesef.
Yapacak bir şey yok. 267. Cuma raporunu da bitirmiş olduk. Sana iyi tatiller. Şimdi yarın Cuma günü
Teşekkürler.
yoksun. Cumartesi, pazar yoksun. Pazartesi günü işindesin değil mi? Okey tamam. Yani çok daha uzun bir şey. Önümüzdeki hafta yine
Tabii
buradayız.
tabii tabii.
Ofisteyiz. Okey tamam. Önümüzdeki hafta kısmet olursa Allah bize sağlık versin.
Amin.
Cuma günü Cuma raporunu şey yaparız. Sizle
Daha serin
paylaşırız.
bir cuma raporu
Daha
olur
serin
umarım.
olur inşallah. Perşembe günü çektiğimiz için de bu Cuma raporunu. Eğer Perşembe akşamından sonra sektörde, dünyada bir şeyler olduysa o konularla ilgili konuşamadığımızı lütfen unutmayın. Çok önemli bir şeyse önümüzdeki hafta iki muhabbetin arasında falan
Başta
bir şey
bir tekrar gireriz,
olursa
aynen.
mutlaka şey yaparız, sıkıştırırız. Önümüzdeki hafta her zaman söylediğimiz gibi bir sonraki Cuma raporunda yani 268. Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.